Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Ben program ekibi adına hepinizi selamlıyorum. Murat Yılmaz. Bu programımızda Türkiye'nin siyasi tarihini, Türkiye'nin bu siyasi tarihi içerisindeki tek partili dönemden, Cumhuriyet'in ilanına mütakip, çok partili hayata dönüş ki Türkiye hem Cumhuriyet tarihi içerisinde hem de Osmanlı dönemi içerisinde çok partili hayat tecrübesine sahipti. Çok partili hayata dönüş yılları yani 1945 ve 1946'da çok partili şekilde yapılan maalesef seçim yolsuzlukları sebebiyle gerçek anlamda bir çok partili hayata dönüşe izin vermeyen 1946 seçimlerini, daha sonra 46-50 yıllar arasında çok partili hayatı mümkün kılacak değişiklikleri, reformları, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve meclisteki reformları, rejimdeki reformları, nihayet 14 Mayıs 1950'de gerçekleşen seçimleri, burada barışçı bir şekilde Demokrat Parti'nin seçimleri kazanmasını mütakiben iktidarın el değiştirmesini, Demokrat Parti'li iktidar yıllarını ve 1960 darbesini, 27 Mayıs darbesini, darbe sonrasındaki dönemi, bu dönemde yaşanan yeni cuntalaşma, müdahaleleşme, yeniden çok partili hayata dönüş sancıları. Bu arada bu sancılar içerisinde 61 Anayasası ile kurulmaya çalışılan vesayetçi sistemi ele alıyoruz. 1966 yılına geldik. Bu arada tabii siyasi hayatın yanı sıra ekonomik, yer yer kültürel, dış politika alanında da ya da sosyal alanda da çeşitli problemleri ele alıyoruz. 1966 yılına geldiğimizde 1965 ile aslında siyasi istikrar bakımından bu cuntalaşma müdahale sonrası, askeri müdahale sonrası dönemden çıkış için imkan veren bir sivilleşme imkanı vardı 1965'te. Adalet Partisi %52 küsür oy almıştı. Ancak bu problemler, krizler daha önceki programlarda ele aldık, devam etti. Tabii bu siyasi problemlere, cuntalaşma, siyasete yönelik müdahale gayretlerine rağmen dikkatle takip edilmesi gereken husus şu: hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor ve bu çerçeve içerisinde problemler devam ediyor. Bu problemlerden en önemlilerinden birisi kentleşmenin artışıyla beraber, sanayileşmenin artışıyla beraber yaşanan gecekondulu kentleşme problemi. Bu aslında İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren Türkiye'nin gündemine girmişti. Ancak tek parti döneminde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehirleşmeyi kontrol altına alıp insanları daha ziyade köylerde muhafaza etme politikası dolayısıyla kentlerde bu yeni nüfusun gelişiyle beraber ortaya çıkabilecek problemler üzerine siyaset, idare yeterince düşünmedi. Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle beraber tarımdaki makinalaşma ile beraber ortaya çıkan köylerdeki fazla nüfusun şehirlere gelmesi ve şehirlerde de hem bu tarımdan fazla üretimin hem de sanayileşme, ticarileşme, dünya ekonomisine entegrasyonun beraberinde getirdiği büyümenin yarattığı iş gücü ihtiyacıyla beraber şehirlere ciddi bir nüfus akmaya başladı. Yani tek parti dönemi boyunca şehirleşme belki 23'ten 50'ye kadar %1-2 nispetindeyken 50 ile 60 arasında bu %10 civarına çıktı. Tabiatıyla bu yeni gelen insanların imarlı arsalara, bu arsalar üzerinde oluşacak konutlara ihtiyacı vardı. Bu özellikle 27 Mayıs darbesinden sonra bahsettiğim gibi bu geçen 6 yıl zarfında bunların konuşulacağı, tartışılacağı bir siyasi iklimden ziyade yeni bir darbe olacak mı, müdahale olacak mı? Bunlar üzerinden bir tartışma gerçekleşti. Siyaset bunlara yöneldi maalesef. Menderes döneminde işte İstanbul'un uzun yıllar ihmal edilmesinden kaynaklanan imar çalışmaları söz konusu oldu. Ama bunların da mesela 27 Mayıs'tan sonra darbe yargılamalarında yargı konusu olduğunu görmüştük. Ama bu neticede bu ihtiyaç devam ediyor ve gecekondulaşmaya yol açacak bir fazla nüfus şehirlerde ortaya çıktı. Bu hani sadece o döneme has kalmadı. Netice itibariyle sonraki yıllara da büyüyen bir problem olarak aktarılmaya başlandı. Bu dönemde 775 sayılı gecekondu yapılanmasının engellenmesi ve ıslahı hakkında 30 Temmuz tarihli bir kanun çıkarıldı. Kanun geniş anlamda bu meseleyi değil, dar anlamda şehircilik sorunlarının çözümünü hedefliyordu. Ama dediğimiz gibi yani ister istemez şehirlerde artan nüfus, büyük kentlere giderek artan, dünyadaki örnekler de öyle, göçün beraberinde getirdiği mesken, konut buhranı, netice itibariyle işte barınma problemi göçte gelenleri bir çözüm bulmaya sevk etti. Bu özellikle belediyeler üzerinden, işte merkezi idare üzerinden imarlı arsa üretmek ve konut üretmek noktasında gecikilince bu yeni gelenler kendi çözümlerini kendileri bulmaya başladılar. Ve bu çözümün bir kısmı yani aldıkları arazilere konut yapmak şeklinde gerçekleşti. Yani bunlar aslında hani bizde çok da doğru olmayan bir şekilde bu tür konutlar da mesela bu tür tek katlı konutlar da hemen gecekondu olarak tasnif ediliyor. Bu doğru değil netice itibariyle. Burada özellikle gecekondu derken kamu veya başkasına ait arsalar üzerine bu şehre gelmiş insanların yani kendi mülkiyetinde olmayan alanlara konut yapması kastediliyor. Bu da söz konusu olmaya başladı. Yani imkanları olmayan, arazi alamayan ya da arazi bulamayan. Dediğim gibi arazi bulmak da bir problem. Bunun da altını çizmek lazım. Yani eğer arsa, arazi üretilmiş olsaydı insanlar belki de burada ucuz yolla tedarik edecekleri bu arsalar üzerinde konut yapımı sürecine gireceklerdi. Bunu ne yazık ki o dönemler için başaramadık. Bu da artan bir probleme yol açtı. 1947'de mesela İstanbul'da sanayi alanlarının ilan edilmesini takiben Zeytinburnu'nda gecekondulaşma söz konusu olmaya başladı. İkinci büyük gecekondu alanı Rami Topçular arasında gerçekleşti. Sanayi tesislerine bağlı kalacak 1950'li yılların başında Taşlı Tarla'da aynı şey gerçekleşti. Gecekonduların sayısı büyük rakamlar oluşturmuyordu. İstanbul'da 1947'de 5000 gecekondudan bahsedilebilir. 1954'te bu rakam 18.000'e erişmişti. 48'de ülke genelindeki toplam gecekondu sayısı 25-30.000 olarak tahmin ediliyor. Ama bunların büyük çoğunluğunun İstanbul Zeytinburnu ve Ankara'da da Altındağ semtinde olduğu tahmin ediliyordu. 1990'ların sonuna doğru bu rakamın 2 milyonlara ulaşmış olacağı söyleniyordu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bu artık bir olgu olmaktan çıkmış. Neredeyse hani kent nüfusunun %50'sinin üzerine çıkmıştı. O yüzden de sık sık tahsis belgeleri, sonra aflar çıktı, çıkmak durumunda kaldı. Gecekondu olgusu bu şehirlere göçün engellenememesi artan hız nedeniyle netice itibariyle Türkiye'nin bir gündemi haline dönüştü. Tabii bu dönem zarfında bu süreçten istifade eden bir takım organizasyonlar da oldu. Yani herkes kendi evini yapmak için bu işe girmedi. Bu gecekondu adı altında birden fazla konut üreten fırsatçılar, bazen bunlar firma düzeyine çıkabilen yapsatçılar veya işte bir takım politik ilişkileri olan gruplar hemşerilerini bir takım yerlere getirmek suretiyle bundan istifade edecek yol ve yöntemler bulan, yani bu bakımdan da hani kişilerin konut bulma ihtiyacının ötesine geçen bir iktisadi sektöre dönüşmeye başladı. Bu da tabiatıyla işin çözümünü kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Ama diğer yandan da problem büyüdükçe hani siyasetin bunu bir türlü kabul edip çözüm üreteceği dönemler söz konusu oldu. Bu dönemler de özellikle seçim dönemleriydi. Seçim dönemlerinde çünkü netice itibariyle bu gelen kişiler vatandaşlar, seçmenler ve siyaset, hem yerel siyaset işte hem de hükümet, bu gelen şehirlere gelen kişilere bahsettiğim gibi imarlı arazi ve buna bağlı olarak konut üretememiş. Onlar da kendileri veya bir takım organizasyonlar marifetiyle bu problemi çözecek gayret içerisine girmişler. Bunlar da hukuki resmi süreçlere uymamış. Hukuk burada resmi süreçler, işte idare gecikmiş bu çözümü üretmekte. Böyle olunca da kayıt dışı bir konut sektörü oluşmuş durumda. Bu kayıt dışı sektörün elbette hani suistimal edenleri vardır ama bunlara hani çok fazla takılmamak lazım. Çünkü asıl itibariyle büyük bir nüfus söz konusu burada. Bu nüfusun problemlerini de siyasette dile getirilmesi ve çözüm aranması gayet insani, gayet siyasi bir durum. Bu bakımdan da bu süreç bu şekilde gelişti. Yani siyaset bunlara göz yumdu. Zaman içerisinde kamu hizmetleri buralara aktarıldı. Yani bu yapılan evler hukuk dışı, kayıt dışı yapılmış olabilir ama kamu hizmetlerini almaya başladılar. Zamanla da işte bir takım belgeler, haklar doğmuş oldu. O hakları teminen, hakları göstermek üzere bir takım işte tahsis belgeleri, efendim af belgeleri, vergi belgeleri, onu takiben işte mülkiyeti temin edecek bir aflar, bunu afı kolaylaştıracak bir harç sistemi vesaire, bunların hepsi zaman içerisinde uygulandı. Ama bunun öncesinde de gece konular için islah, tasfiye, önleme bir takım politikaları geliştirmeye çalışıldı. Ama dediğim gibi esas itibariyle kökeninde bu özellikle tek parti döneminden çok partili hayata geçerken, bilhassa Demokrat Parti iktidar yıllarında bunların şehirleşmenin, sanayileşmenin meydana getireceği konut ihtiyacının çözüleceği bir hukuki formül bulunamadı maalesef. Ama dediğimiz gibi hayat akıyor ve bu hukuki olmayan formülü vatandaş kendi sistematiği içerisinde buldu. Çoğu kamuya ait arazilere ama bazen özel kişilere ait arazilere de olmak üzere gecekondu denilen evler yapıldı. Bunlar zaman içerisinde hak sahibine dönüştüler. Ben burada hani özellikle şuna işaret etmek isterim. Bilhassa memurlar büyük ölçüde siyasetin dışında bırakıldı. Özellikle mahalli siyasetin. Böyle olmuş olsaydı, yani memurlar da siyaset yapmış olsaydı ne olabilirdi memurlar, kamu görevlileri? Şöyle düşünelim, mahalli idarelerde, belediye meclislerinde eğer onlar da temsil edilmiş olsaydı, esas itibariyle ve çalışanların diğer kesimleri de daha çok temsil edilmiş olsaydı, burada belediyelerin öncelikli olarak yeni gelen kişilere veya bir süredir orada olan kişilere imarlı arazi ve konut üretme mecburiyeti daha fazla belediye gündeminde yer alacak, daha erken tarihlerde çözüm üretilebilecekti. Ama siz buna izin vermediğiniz zaman o belediyelerde daha ziyade, yani kamu görevlileri olmazsa, esnaf, avukat gibi siyaset yapabilecek aktörler oraya girdiler. İş adamları, bazı müteahhitler girebildiler. Belediye meclislerinin gündemi de onların istikametinde şekillendi. Dediğimiz gibi bu köylerden gelmiş olan daha geniş kesimlerin problemlerinin ele alınmasını sağlayacak bir idareler siyasetçisi, siyasetçi profili ne yazık ki çok geç teşekkül edebildi. Bunun da işte dediğimiz gibi bütün topluma, belediyelere, şehirlere, aslında hani gelmiş olan insanlara, gecekonulara, belki mülk sahiplerine, herkese bir maliyeti oldu. Yani dolayısıyla daha fazla maliyet ödeyerek bu problemi çözmek durumunda kaldı Türkiye. Ve dediğimiz gibi uzun yıllara sari bir şekilde ancak problemi öteleyerek, erteleyerek çözebildik. Bu anlayışın, yani bu problemi böyle çözemeyişimizin şehirlerimize getirdiği birçok başka problemler, yükler de oldu. estetiğin yanı sıra şehir planlaması bakımından problemler yaşadık, yaşıyoruz. Bir de tabii işte sık sık bu hani dediğimiz afların ortaya çıkması şehir konusunda bir nizam, plan kavramının ciddiyetini ortadan kaldırdı. Bu da tabiatıyla bu özellikle şehirlerdeki imar planlarının sık sık değiştirilmesinin kapısını araladı. Bu da sadece gecekondularla ilgili olarak değil, yerleşik olarak daha önceden beri daha imarlı yerlerde bulunan kişilerin bile imar değişiklikleri sebebiyle birbirinden farklı pozisyonlara savrulmasını ve buralarda ciddi anlamda bir rant oluşmasının önünü açtı. Bu bir yandan işte siyaseti bozacak, yozlaştıracak bir yol açarken diğer taraftan da hani bu kentlilik, şehirlilik şuurunun, beraberliğinin gelişmesini engelleyen, bu manada yine belediyecilik kültürünün belediye meclislerinde bir üst bakış açısının, hemşehrilik bilincinin gelişmesini engelleyen maalesef bir probleme dönüştü. Ama dediğimiz gibi bunun bir tarihi var. Bu tarih içerisinde de özellikle hani biz sık sık darbelerden, askeri cuntalardan vesaire bahsediyoruz. Bu tür problemlerin ana gündem olması aslında gündelik hayatta yaşadığımız, konuştuğumuz bu gecekondulaşma gibi ciddi problemlerin gerçek anlamda hak ettiği ağırlıkta konuşulmasını, tartışılmasını, siyasetin ana gündemlerinden biri olmasını engelledi. Yani bu eğer bu temin edilebilseydi, yani bu tür müdahaleler, darbeler yerine bu konuları daha fazla konuşabilseydik, ben eminim ki bu problemleri daha nitelikli şekilde çözecektik. Evet, şimdi de çözdük ama daha nitelikli çözmek daha insanların daha nitelikli bir şekilde yaşamasını ve burada ortaya çıkan rantın daha topluma mal olmasını, keza belediyeciliğin daha gelişmesini, şehir kültürünün daha gelişmesini ve şehir planlamasının daha erken tarihlerde büyük problemler çıkmadan ve büyük maliyetler ödemeden daha kolay çözülmesini mümkün kılabilecekti. Ama ne yazık ki o bizim anlattığımız ana gündemimizi teşkil eden siyasetteki bu darbe, darbecilik ve buna bağlı olarak sertliklerin ortaya çıkması, gayrimeşru bir takım bu yıllardan itibaren başlayan şiddet hareketlerinin önünün açılması problemin, cemiyetin, toplumun ana probleminin, gerçek probleminin hak ettiği şekilde konuşulmasını ve çözülmesini maalesef engelledi. Devam edeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi sadece bir siyasi gündemi takip etmeden zaman zaman ekonominin, kültürün, efendim toplumun, şehirleşmenin de hangi boyutlarda, nasıl problemlerle geliştiğini, yüzleştiğini ele alarak bu dönemi anlamaya çalışıyoruz. Ben program ekibi adına Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.